Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, hepinizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza bir haftalık aranın ardından hoş geldiniz diyoruz tekraren. Bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Geçtiğimiz hafta programımızda kölelik konusunu masaya yatırmıştık. Köleliğin biraz tarih şesini konuşmuştuk. Bu programda bir anlamda o programın devamının niteliğinde olacak. Osmanlı'da köleliği konuşacağız. Osmanlı gibi büyük bir medeniyet inşa etmiş kadim devletin bünyesinde kölelik müessesesinin nasıl işlediğini hocamızla masaya yatıracağız. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba İbrahim Bey. Dinleyicilerimizi ben de en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Eyvallah hocam. İsterseniz şöyle yapalım. Geçen hafta uzun uzadıya köleliğin tarihçesini yaklaşık işte bir saat kadar konuşmaya çalışmıştık. Onu kısaca bir özetleyerek hocam başlayalım isterseniz. Hem oradan da Osmanlı'da köleliğin kaynaklarına ve kölelik meselesine geçiş yapmış oluruz.
Şimdi aslında bizi bu konuyu konuşmaya iten sebep neydi? Amerika'daki özellikle zencilerin başlatmış olduğu bir başkaldırı söz konusu ve bu Avrupa ülkelerine de yayılıyor ve bu gösteriler sırasında zaman zaman köle tüccarlarının heykellerinin yıkıldığını da görmüştük. İngiltere'de bu yaşandı. Ve bu hafta da aslında Los Angeles'ta benzer bir şey oldu. Yine orada da bir köle tüccarının heykeline saldırdılar. Dolayısıyla Batı'nın tarihinde çok kara bir leke olarak duran kölelik, köle ticaretini masaya yatırmıştık. Ama bunu geçen haftaki sohbetimizde daha ziyade köleliğin tarihiyle başladık. Antik zamanlarda. Hatta üç dindeki yerinden bahsettik. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'daki köleliğe yaklaşımlardan konuşmuştuk. Antik Yunan ve Roma'da kölelikten bahsetmiş ve daha sonra da Osmanlı'yı atlayarak Afrika'daki kölelikten bahsetmiştik. Ve bilhassa Amerika'nın keşfi ve sonrasında kölelik ticaretinin kesif bir şekilde yükseldiğini ve beyaz adamın Avrupalı ülkelerin köle ticaretinden çok ciddi sermayeler ve servetler kazandığını ifade etmiştik. Kapsamda Osmanlı'ya değinmedik. Bugünkü sohbetimizde de buna değinmek gerekir. Aslında geçen hafta da kısmen bahsettik. Köleliğin işte İslam dininde ve farklı dinlerdeki yeri, kimler köledir, hangi sınıf insanlar bu kategoriye girer vesaire. Bunları kısmen konuştuk. Osmanlı'da da aslında da en genel anlamda belki söylemek lazım. Köleler ile savaş esirleri arasında yakın bir ilişki olduğunu bir defa altını kalın çizerek başlamış olalım. Hı hı. Esir kelimesi bir defa Osmanlı'da da çok genişletilmiş bir anlamda kullanılıyor. Yani savaşlarda elde edilen tutsaklar, esirler anlamına geldiği gibi bütün köleleri de içeriyordu esir kelimesi. O yüzden arşiv belgelerine baktığımızda esirci, esir tüccarı, esir pazarı gibi kavramlar aslında kölelik ve köle ticaretiyle de alakalı kavramlar olduğunu unutmamak lazım. Burada tabii Osmanlı'yı da kronolojik olarak değerlendirirsek, Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında yani kuruluş yıllarında esirlik müessesesinin çok da işletilmediğini görüyoruz. Yani fethedilen yerlerdeki hür insanlar gibi hayatlarını sürdürdüklerini görüyoruz. Yani evet. Özellikle işte Bursa, İznik gibi yerlerde Osman Gazi, Orhan Gazi dönemlerinde bu şekilde bir usulün görüyoruz. Osman Bey'in mesela esir aldığı Yarhisar Bey'in kızına cariye muamelesi yapmayıp oğlu Orhan'a nikahladığını görüyoruz. Hatta daha sonra Orhan Bey de askerlerinden fethettiği yerlerdeki kadınlarla nikahlanabileceklerini hatta onlarla evlenmelerini teşvik ettiğini görürüz. Buradaki şey nedir, nirengi noktası nedir? Yani onları nikahla almak cariye ya da köle statüsünde, esir statüsünde almadığını gösteriyor. Evet. Bu ilk zamanlarda belki Avrupa'ya geçişten önce Osmanlı'da bu esir müessesesinin çok fazla kullanıldığını görmüyoruz. Ama sorumuza gelecek olursam, yani Osmanlı'da köleliğin kaynakları nelerdi? Buna değinecek olursak, öncelikle savaş tutsakları, yani savaşlarda esir alınan insanların Osmanlı'daki kölelerin çok çok büyük bir oranını teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Yani bu İslam hukuku, İslam savaş hukukuna da uygun. Ama İslam savaş hukuku ne der? Savaşmayan kadın, çocuk, din adamı ve ihtiyarlar öldürülmez. Bunlar esir alınabilir fakat. Yani savaşın da belli bir hukuku var. Savaşmıyorsa çocuğu, kadını, din adamını, ihtiyarı vesaire, hatta ağaçları bile öldürmek, değil mi? Doğru kabul edilmemiştir bu inancımızda. Ama yani İslam hukukunda yine bir yerin fethedilmesindeki usul çok önemli. Yani barış yoluyla mı ele geçiriliyor, yoksa savaşarak mı? Hı. Eğer savaşarak elde ediliyorsa oranın halkının esir alınması söz konusu olabilir. Ve bu esirler de gerek fidye ödemelerinde, gerek esir mübadelesi açısından da ciddi ekonomik bir öneme sahip olabilir. Bunu birazdan daha açarız diye düşünüyorum ama diğer arasında mesela köle anne ve babadan doğanlar da köle kabul ediyor. Bu sınıf Osmanlı'da daha az, çok az hatta. Yani geçen haftaki sohbetimizde işte Mısır'dan vesaire bahsetmiştik. Antik dönemde muhtemelen bu çok daha büyük bir yüzde ve oran teşkil ediyor denebilir. Ama Osmanlı'da köle anne babadan doğanların büyük bir yekün teşkil ettiğini ben asla düşünmüyorum. Hı-hı. Zaten kölelerin önemli bir kısmı da hadım edildiği düşünülürse, özellikle sarayda çalışanlar vesaire, bu sınıftan insanların köle yüzdesi içerisinde oldukça düşük olduğunu ben tahmin ediyorum en azından. Bu iki sınıf, yani savaş tutsakları ve köle anne babadan doğanlar, aslında İslam hukukunda kölenin kaynakları olarak kabul edilmiş unsurlar. Bunların dışında yine geçen hafta konuştuk. İşte borca karşılık kölelikten bahsettik. İslam'ın kabul etmediği bir şeydi bu. Evet. Ama bunlar da var. Mısır'da, zannedersem Yunan'da ve Roma'da da var bu uygulama. Bunu görüyoruz. Ya da yine çok, ne diyelim, İslami gelenekte kabul görmeyen ama özellikle yoksulluk sebebiyle ailelerin çocuklarını satması pratiği var. Bunu da mesela çok Osmanlı'da sık bir şekilde görmüyoruz. Ancak çok yoksulluğun çekildiği dönemlerde, özellikle de 19. yüzyılın ortalarında bir dönem dışarıdan Anadolu'ya çok sayıda göç gelecek. Bilhassa Çerkezlerin, bu Kafkasya bölgelerinden insanların gelmesiyle bu insanların bazen ekonomik sıkıntılarından dolayı çocuklarını sattığını zaman zaman kayıtlarda görüyoruz. Bugün bile dinleyicilerimiz de teyit edecektir. Televizyon haberlerinde bile zaman zaman çocuğunu satanlara rastlamak mümkün. Ama Osmanlı'da en azından bir Çerkez, bir Gürcü kız için itibarlı ve zengin bir beyin haremine girmek, en azından göç ve yoksulluk şartlarından daha tercih edilebilir bir durumdu. Yani en azından geleceğini kurtarma gibi bir şey söz konusuydu. Yani kölelere iyi muamele yapıldığını, esirlere iyi muamele yapıldığını da birazdan belki konuşacağız. Ama bunu düşündüğümüzde bir beyin haremine girmek, onun kanatları altına girmek çoğu zaman bu insanları belli sıkıntılardan kurtarıyordu. Son nokta olarak aslında köleliğin Osmanlı'daki kaynakları bakımından yine aslında İslami gelenekte pek kabul görmeyen bir uygulama. Bu da hür insanların kaçırılarak köleleştirilmesi.
Bu Osmanlı'da vaki midir hocam böyle bir şey?
Bu şöyle, yani Osmanlı'nın merkez topraklarında bunun yaygın bir uygulama olduğunu söyleyemeyiz. Bu daha ziyade uzak coğrafyalarda, yani İstanbul'a uzak yerlerde, bilhassa Garp Ocakları diye bilinen Cezayir, Tunus, Trablusgarp gibi yerlerde daha yaygın olduğunu görüyoruz. Hatta Akdeniz'in bu batı kısmında ya da Kuzey Afrika'nın batı kısmında korsanlık faaliyetinin de önemli bir gelir kaynağı olduğu düşünülürse aslında işte adam kaçırma, onları köleleştirme, karşılığında fidye alma gibi konular tamamen bir ekonomik gelir olarak düşünülüyordu. Bu sadece aslında Garp ocaklarındaki Müslümanlar için, yani Müslümanlarda gördüğümüz bir pratik değil. Avrupa'da, Amerika'da çok yaygın olarak yapılan bir şey korsanlık. Evet. Özellikle Atlantik Okyanusu'nda Avrupalı ülkeler, İngiltere başta olmak üzere çok yaygın bir şekilde korsanlık faaliyetleri yapıyor. Hatta yani bugün korsan dediğimiz insan belki tabirimi hoş görün, haydut diyebileceğimiz bir insandır ama bunların bir kısmına sör ünvanı veriliyor. Yani kraliyet adları tarafından sör ünvanı veriliyor. Mesela Sir Henry Morgan, bu adam işte İspanyol gemilerine karşı yapmış olduğu korsanlık faaliyeti nedeniyle İngilizler tarafından sör ünvanına erişecek ve meşhur birisi olacak. Dolayısıyla tekrar etmiş olayım, yani hür insanların kaçırılması İslami gelenekte kabul edilebilir bir şey değil. Onların köleleştirilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Ama gayri resmi olarak bunun da yapıldığını görüyoruz. Yoğun olarak Cezayir, Tunus ve Kuzey Afrika kısımlarında yapılmakla beraber bir dönem Kırım Tatarları arasında da bunu görüyoruz. Yani özellikle Kırım Hanlığı'nın Kafkas bölgesindeki vergileri köle olarak topladığını kaynaklar ifade ediyor. Ya da Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Litvanya, Ukrayna gibi yerlerden bile bu tür esir elde etme gibi hususlar söz konusuydu. Mesela şeyi düşünün, işte Kanuni'nin gözdesi Hürrem Sultan, Tatarlar tarafından esir edilmiş ve Osmanlı'ya geliyor. Her ne kadar hareme nasıl girdiği çok net olmasa da özellikle Doğu Avrupa kısımları da çok önemli bir köle pazarıydı. Geçtiğimiz hafta bunu söylemiştik ama tekrar etmekte bir beis görmüyorum.
Buyursunlar.
Benim okumaların neticesinde gördüğüm üç önemli köle coğrafyası var. Bunlardan bir tanesi Afrika. Afrika'nın batı kısmı ve doğu kısmı, Swahili kısmı ciddi bir köle kaynağı. Diğer taraftan Kafkaslar bölgesi ve ümit ediyorum bu konu üzerine belki önümüzdeki haftalarda ayrı bir program yaparız. Yani ifadesi çünkü buradan geliyor. Memlüklüler ifadesi ve çoğunlukla Çerkez, Gürcü ve beyaz tenli insanların ticaretin yapıldığı bir coğrafya Kafkasya bölgesi ve bugün bile değil mi Türk toplumunda Gürcü ve Çerkeslerin yoğun olması nispeten belki bununla da açıklanabilir bir durum. Evet. Son olarak Doğu Avrupa'yı da unutmamak gerekiyor. Hı-hı. Özellikle Viking dönemlerinden itibaren daha işte 1500'ler 1600'lere kadar buralardan ciddi sayıda köle getirildiğini görüyoruz. Ben önceki sohbetlerimize yani programımızın başlarında söylemiştim. Ben ara ara kadı sicilleri okurum. Evet. Yani Osmanlı mahkeme kayıtlarını. 1500'lü yılların Üsküdar mahkeme kayıtlarını okuduğumda Üsküdar'daki Slav kökenli köleleri gördükçe çok şaşırmıştım. O kadar çok sayıda var ki çok şaşırmıştım. Yani işte Rus kökenli, Ukraynalı, Roman kökenli vesaire, kökenli Bosna, Arnavut vesaire çok sayıda Doğu Avrupa kökenli kölenin olması da bana o zaman oldukça ilginç geldi. Ama biraz daha okuyunca aslında bunun gayet normal olduğunu anlıyoruz.
Evet hocam, hakikaten çok tafsilatlı bir giriş oldu. Çok teşekkür ederim. Şunu sormak istiyorum. Evet. Şimdi her esir alınan köle oluyor muydu? Savaşlar sonucunda insanların esir alındığını söyledik. Peki bunların tamamının köle olduğunu da söyleyebilir miyiz?
Geçen hafta şunun altını çizmiştik İbrahim Bey. Yani kölelik, evet, bugünkü hayat standartları veya ne diyelim değer açısından hoş bir şey değil. Hı hı. Ama klasik dönemde ya da antik dönemde köleliğin alternatifinin ölüm olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla esirlerin de aslında karşılaşabileceği en kötü durum ölüm. Yani düşman tarafından öldürülmeleri. Bazen evet yapılıyor. Direkt öldürüldüklerini de görebiliyorsunuz savaşlarda. Hatta teşhir edildiklerini görüyorsunuz. Bilhassa böyle azılı düşmanlarsa işte başlarının mızraklara geçirilip halk arasında dolaştırıldığı vesaire gibi böyle bir teşhir usulünün de olduğunu görüyoruz. Ama esirler savaşın doğal bir sonucu. Bunu da biliyoruz. Ve girişte Osmanlı'nın kuruluş yıllarında çok esirlik müessesesinin kullanılmadığını söylemiştik. Böyle ilk esirlerin 1. Murat devrinden sonra Rumeli'deki fetihlerde alınmaya başladığını görüyoruz. Ve bazı savaşlarda bu esirlerin sayısı çok yüksek olabiliyor. Yani 80 bin, 100 bin, 10 binlerce esir alınabiliyor. Hatta yenilgi alınan savaşlarda bile 10 binlerce esir olduğunu görüyoruz. Yani yeniliyorsunuz ama düşman tarafından 10 binlerce esir almışsınız. Mesela birkaç örnek vereyim. 1650'lerde Eflak bölgesine yapılan bir seferde asker başına 7-8 tane esir düşüyordu diyor. Bir başka rivayet, 1600'lerin sonunda Avusturya seferinden 80 bin esir alındı diyor. Yani bunlar gerçekten savaşlarda ciddi sayıda esirlerin elde edildiğini, hatta askerleri, savaşa katılanları ne diyelim teşvik etmek amacıyla zaman zaman bu esir sayılarının abartıldığını da görürüz. Yani insanlar savaşa evet çoğu zaman gaza ve cihat niyetiyle katılıyorlar ama bunun yanı sıra bir de ekonomik getiri olması, yani bazen yağma ilan ediliyor ve çoğu zaman esirler elde ediliyor. Dolayısıyla o gaza fikrinin yanı sıra elde edilecek ganimetlerin ve esirlerin de önemli bir teşvik sağladığını ben açıkçası düşünüyorum.
Hocam, bugün yapılan en büyük hataların bir tanesi tarihi olayları, kişileri bugünün değer yargılarıyla yorumlamak ve analiz etmek. Buna yani kusura bakmayın, hadsizliğimi de bağışlayın lütfen. Buna anakronizm deniyor ya. İşte bunu çok ciddi bir şekilde yapıyoruz. Şimdi esir konusu gündeme geldiğinde de bugünün bakış açısıyla değerlendirildiği zaman yani insanlar niye esir alınır ki filan gibi bir düşünce ortaya çıkabilir. Şunu ifade etmek lazım. Yani savaşı kazandıysanız esir alırsınız, kaybettiyseniz esir olursunuz. Ölmezseniz eğer. Dolayısıyla aslında çift taraflı bir durum söz konusu. Hani yani dinleyicilerimizin de belki akıllarına gelebilir. Ya bu esirlik meselesi de nedir? İnsanlar niye savaş sonucunda kaybeden kişileri esir olarak alır ki diye düşünebilir. Aslında karşılıklı bir durum söz konusu. Tek taraflı bir durum asla söz konusu değil.
Kesinlikle. Ve aslında şöyle de söyleyeyim. Esirlerin yine İslam hukukuna göre bir paylaşımı söz konusu. Yani esirlerin 1/5'ini devlet alıyor.
Evet.
Yani burada miri esir. Miri, hani miri arazi denir devlet anlamında. Devletin elinde tuttuğu esirler ya da köleler. Bunlar ilk başta aslında asker ihtiyacını karşılamak üzere orduda istihdam ediliyorlar. Evet. Yani hatta bazı rivayetlerde bunların Yeniçeriliğin temelini oluşturduğunu görüyoruz. Yani savaşlarda elde edilen tutsaklar o askeriye de kullanılıyor. Fetihler arttıkça esir ve köle sayısı da artıyor. Ya da fetihler azaldıkça tam tersi bir durum da söz konusu olabiliyor. Köle ticareti bu sefer artabiliyor. Ama bu ilk yıllardan, kuruluş devrinden sonra şunu da söyleyeyim. Bu esirlerin ya da kölelerin, özellikle miri esirlerin, devlet elinde bulunan esirlerin kamusal işlerde de kullanıldığını görüyoruz. Ne gibi? Gemilerde kürekçilik yapmak, kürek çekmek gibi, gemi halat yapımı, yelkenlerin takılması vesaire gibi gemicilikle ilgili ciddi bir ne diyelim sektörde kullanılıyorlar. Hatta tersane zindanları bu kölelerin kaldığı yerler arasına. genelde yedi kule zindanları, tersane zindanları ilk akla gelen yerlerdir. Bu esirlerin kaldığı yerler. Ama daha da ikincisini söyleyeceğim. Bazı kamusal projelerde bu esirler kullanılıyor. Örneğin cami ve kale inşaatları gibi. Mesela Süleymaniye Camii inşaatında toplam iş gücünün %5'i kadarının bu miri esirlerden kullanıldığını görüyoruz. Ve genellikle bu kamusal projelerde çalışan bu esir dahi olsa bunların nafakalarının verildiğini görüyoruz.
Çok önemli.
Bu çok az bir kısmının sarayda kullanıldığını görüyoruz. Yani mesela 1703 tarihinde 56 kişi bu savaş esirlerinden ama sarayda muhtemelen geri hizmetlerde kullanıldığını görüyoruz. Bunu şeylerle karıştırmayan, devşirme kökenli olup sarayda kullanılanlarla karıştırmamak lazım. Devşirmeye belki daha ileriki programlarda ayrıca değiniriz, Enderun vesaire. O sivil ve askeri bürokrasi için ayrı bir kariyer kanalıydı. Ama bu mesela esirlerin kullanıldığı yerlerden bir tanesi de devlet arazilerinde tarımsal istihdamda kullanılmışlar. Ve bu kullanımlarda köleden ziyade, esirden ziyade adeta ortakçı diye tabir edilen, yani ektiği ürünün yarısını devlete vergi vererek, diğer yarısını kendi kullanarak tarımsal faaliyet yapan insanlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani adeta reayanın bir parçası oluyorlar. Ama gemileri ve cami, kale gibi inşaat işlerinde düşündüğümüzde genellikle de ağır işlerde kullanıldıklarını da söyleyebiliriz. Yani taş taşımak, mermer taşımak, işte gemilerde kürek çekmek ya da bazen işte yaz ayların için kar istiflemek, buz istiflemek gibi böyle farklı işlerde bu kölelerin istihdam edildiğini görüyoruz.
Eyvallah hocam. Bir ara verelim isterseniz. Ardından daha konuşacak önemli meseleler var. Bir de geçtiğimiz programda Amistad filminden bahsetmiştiniz. Ben onu izlememiştim hocam. Onu sizle konuştuktan sonra izleme imkanı oldum. Onunla ilgili birkaç ufak tefek şey söyleyerek başlayacağım. İzninizle bir ara verelim. Efendim kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızdayız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Bu programımızda radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Osmanlı'da kölelik meselesini konuşuyoruz. Aradan önce köleliğin kaynaklarını, Osmanlı'da köleliğin kaynaklarını konuşmaya çalışmıştık. Biraz kölelere yönelik muamelelerden bahsetmiştik Kıymetli Hocam'la birlikte. Hocam aradan önce, tam ayrılmadan önce geçtiğimiz programda bahsettiğiniz filmi izlediğimi söylemiştim. Amistad filmini.
Nasıl buldunuz?
Hocam müthiş. Hakikaten yani tam da ifade buyurduğunuz gibi Batı toplumunun insanlara nasıl muamele ettiğini, Afrikalıları nasıl köleleştirdiğini çok net bir şekilde gösteriyor. Niçin bunu söyleme ihtiyacı hissettim onu da ifade edeyim. Dediniz ki Osmanlılar köle olarak aldıkları kişileri cami yapımında kullanıyorlardı. Fakat onların nafakalarını veriyorlardı. Hani köle bile olsa onların hukukunu ve hakkını bir şekilde temin ediyorlardı dediniz. Fakat işte o filmde de net bir şekilde görüyoruz. Batı toplumları resmen yani lütfen tabirimi mazur görün. O kölelere köleleştirmek için yerlerinden yurtlarından ettikleri insanlara hayvandan daha aşağı bir şekilde muamele ediyorlar. Yani o filmde anlatılanlar tam olarak aslında bir anlamda gerçeğin resmedilmesiydi. Dolayısıyla bir kez daha söylemiş olalım. Eğer dinleyicilerimizden izlemeyenler varsa o filmi izlesinler. Hakikaten çok güzel bir filmdi hocam.
Evet. Ben de ilk izlediğimde bayağı etkilenmiştim doğrusu. Yani tekrar edelim. Afrika'dan Amerika'ya yaklaşık 13 milyon köle satılacak. Ama bunların 2 milyondan fazlası yeni kıtayı, Amerika'yı göremeden yolda ölecek. Aslında kötü muamele de bunlardan, bu sebeplerden bir tanesiydi yani ölmelerine neden olacak. Gerçekten o filmde bu konular güzel işleniyor. dinleyicilerimiz bu vakitlerinde izleyebilirler.
İnşallah hocam. Hocam peki Osmanlı'da köle ticaretinin kuralları neydi? Biraz da bunu açalım isterseniz.
Şimdi şöyle söyleyelim. Araya gitmeden önce savaşta elde edilen esirlerin 5'te birinin devlet tarafından adeta devletin kölesi, esiri olduğunu söylemiştik. Yani bu geriye kalan 5'te 4'lük ya da %80'lik kısım o savaşa katılmış askerler komutanlara dağıtılıyor. Dolayısıyla bu askerlerin aracılığıyla da ya da esir tüccarları aracılığıyla bu kölelerin, esirlerin topluma yayıldığını da görüyoruz. Yani Osmanlı toplumunda kölelerin varlığını dolayısıyla bir gerçek olarak kabul edebiliriz. Bunun içinde esir pazarlarının olduğunu görüyoruz. Ve savaşların, zaferlerin arttığı dönemlerde köle esir sayıları da artıyor. Ama savaşların azalmasıyla birlikte aslında işin ticareti biraz artıyor. Köle fiyatları bazen artıyor. Ve bu ticaret de genellikle belli bir kurallar silsilesi içerisinde yapılıyor. Örneğin bu köle ticaretinin sadece Müslümanlar tarafından yapılmasına izin veriliyor. Gayrimüslimlerin özellikle bu işlere girmesine asla izin verilmiyor. Bırakın köle pazarlarına bile girmelerine izin verilmiyor. Köle pazarı dediğimiz yerler genelde İstanbul'da da bilhassa Haseki bölgesi ilk zamanlar, daha sonra Bedesten bölgesi, tavuk pazarı gibi yerler, Esirhanı gibi yerlerde yapılmış. Ama diğer vilayetler arasında Bağdat'tan Şam'a, Kahire'den, hatta Erzurum, Konya'dan, Belgrad, Sofya'ya kadar bir dizi yer söylenebilir. Bu tabii ticaretin önemli bir unsuru olarak Afrikalı köleleri görüyoruz. Bunların bir kısmı belki Batı Afrika tarafından geliyor ama önemli bir kısmı da Sudan, Habeşistan ve Mısır üzerinden geliyordu. Ve genellikle İstanbul'a bu kölelerin tüccarlar tarafından getirilmeden önce Mısır'da kısırlaştırıldığı da görülüyor. Erkek çocukların özellikle. Bunun da tabii İslami gelenekte yerinin olup olmadığı tartışılır. En azından İstanbul gibi merkezi topraklarda bu süreç ve işlem yapılmıyor. Ama saraya alınan zenci kölelerin özellikle eğitilerek çeşitli harem hizmetlerinde kullanıldı. Birçoğunun Darussade ağası ya da kızlar ağası diye bilinen ki sarayda çok yüksek bir rütbedir bu. Bu rütbeye kadar yükseldiklerini söyleyebiliriz.
Hocam affedersiniz çok özür dilerim araya giriyorum da tam da yeri geldi çünkü. Şimdi söyleyeceğim şey hakikaten belki birilerini rahatsız edebilir ama yani Türkiye'de maalesef tarihi birinci bölümde de ifade ettiğim gibi bugünün şartlarıyla insanlar değerlendiriyorlar ama yani o dönemde işte ismini zikrettiğiniz coğrafyalardan alınıp İstanbul'a getirilip köleleştirilen kişiler belki de hayatları boyunca hiç görmeyecekleri, elde edemeyecekleri bir ortama, bir atmosfere girmiş oluyorlar değil mi? Yani aslında bir anlamda onlar için de güzel bir durum ortaya çıkmış oluyor sanki.
Tabii. Yani demin ilk yarıda bahsetmiştim. Hani özellikle Gürcü ve Çerkez kızlarının böyle ne diyeyim itibarlı ve zengin bir beyin evine girmesi onlar için hayatlarını tamamen dönüştüren bir şeydi. Evet. Bunu bir Fransız seyyah da yazıyor. Şu anda notlarım arasında belki bulmam biraz zor olabilir ama şöyle hızlıca bakacağım. Bir Fransız seyyah da bunu mesela 18. yüzyılın sonlarında söylüyor. Olivier adında bir seyyah diyor ki Osmanlı sarayına girmeleri için bizzat ana babaları tarafından satılan Gürcü ve Çerkez kızları çocuk yaşlarda esir pazarına getirilirdi diyor. Evet. Yani Gürcü ve Çerkezlerin bilhassa beyaz tenli olması, tıynetleri ve karakterleri bakımından uysal ve sadık olmaları saray tarafından da tercih edilmelerine neden oluyordu. Ve böylece aslında bir çeşit bunların hayatları da kurtuluyordu. Bunu biliyoruz. Ama tekrardan şeye dönecek olursak bu köle ticaretinin kurallarına. Mesela esir pazarlarında kadın kölelerin kesinlikle vücutlarının bir parçası gösterilmezdi diyor. Yani orasına burasına bakma gibi asla bir durum söz konusu yoktu. Sadece başlarında yaşlı bir bilge kadın olur. Bunların vücutları ya da bir aksaklıkları varsa, bir ne diyelim sakatlıkları varsa bunlarla ilgili bilgi sahibi olurdu. Ve belki de bundan dolayıdır ki hiçbir gayrimüslim esir pazarına giremezdi bu. Bunlar çok önemli şeyler. Ya da bir esir, özellikle de kız olduğu düşünürse, bir gayrimüslim tarafından görüldüğünde değeri düşerdi diyor adeta. Dolayısıyla bu şeyin, esir ticaretinin, köle ticaretinin çok ciddi kuralları vardı. Ve belki de daha iyi fiyata satabilmeleri için işte iyi yedirildikleri, içmelerine, yemelerine dikkat edildiği, giyim kuşamlarına dikkat edildiği, yetenekli olanlarına müzik, dans ve çeşitli el sanatları öğretildiğini görüyoruz. Kadınların daha çok aile içi hizmetlerde kullanıldığını, işte çeşitli meslekler öğretildiğini ve belki de daha önce de ifade etmiştik. Yani bizdeki bir zihinsel yanılsama da şu, köle dediğimiz insan sanki efendisi için ölene kadar çalışan kimse diye aklımda. Hayır, böyle bir şey yok. Yani genellikle ortalama olarak söylemek gerekirse Osmanlı'daki bir kölenin efendisine tabiri caizse hizmeti ortalama 7 yıldı. Yani aralarında yapılan çeşitli ne diyelim anlaşma şartlarına göre değişebilir tabii ki bu. Çoğu zaman evlendirilip hür olabilir ya da azat edilebilir vesaire. Dolayısıyla çok ne diyelim önemli kriterleri vardı bunların. Mesela bu esir ticaretiyle, köle ticaretiyle uğraşan insanların evli ve güvenilir olmasına dikkat ediliyor. Bu da önemli. Yani bu kölelerin, esirlerin kötü yola düşmemesi, istismar edilmemeleri gibi bütün tedbirlerinde alındığını görüyoruz. Uzak diyarlardan gelen mesela köleler satılmadığında bu esir eminleri tarafından satın alınarak kötü yola düşmesinin de engellendiğini görüyoruz. Daha da ilginç bir şey nedir biliyor musun İbrahim Bey?
Buyursunlar.
Osmanlı Devleti bu işi köle ticaretinin denetimini ve yürütülmesini belli bir ücret karşılığında iltizama veriyor. Yani açık arttırmayla bu işi aslında bir görevliye havale ediyor. Esirhane eminliği diye bilinen bir görev var. Yani ve bu iş içerisinde çalışan insanlar var. Demin ifade etmeye çalıştığım kurallar silsilesi içerisinde bu görevleri yapan insanlar var. Ve bunlardan da bir tanesi hepimizin bildiği ünlü bestekar Itri Efendi. Kendisi bir esirciler kethüdalığı yapmış. Yani bunların loncaları var, esnaf birliği var ve Evliya Çelebi diyor ki İstanbul'da yaklaşık olarak işte 17. yüzyılda yani 1600'lerde esirci diye bilinen bu köle ticaretiyle uğraşan yaklaşık 2000 kişiden bahsediyor. Yani bu 2000 kişinin bağlı olduğu bugün hani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi esnaf grupları var ya, o dönemde de loncalar var ve bu loncaların başında lonca şeyhi, lonca kethüdası gibi belli nedir kademelerdeki insanlar var. Dolayısıyla bu işin sınırları çok belli, kuralları çok belli ve devlet bizzat bunları kontrol etmek suretiyle de bu işin ne diyelim olumsuz yerlere varmasını engellemeye ya da insan en azından insani olmayan muamelelerin bir şekilde engellenmesine çalıştığını söyleyebiliriz.
Evet. Hocam işte hani büyük medeniyet böyle oluşuyor. Sonuç olarak bir kölelik müessesesi dünyanın her yerinde yaygın ki zaten evet. Hani 18. 19. yüzyıla kadar bile şey biliyoruz yani Avrupa'da köleliğin ne kadar vahşice yapıldığını biliyoruz. İşte Osmanlı bu müesseseyi kendi topraklarında uygularken bile o devrin şartlarına bağımsız, kayıtsız kalmaksızın uygularken bile bunu bir kurallar bütünü içerisinde bir nizama, intizama uygun şekilde gerçekleştirmiş. Yani işte bu ikinci bölümün başında da söylemiştik. Batı'da kölelik müessesesiyle Osmanlı'daki kölelik müessesesini karşılaştırdığımızda aradaki uçurum çok net bir şekilde görülebiliyor.
Kesinlikle. Evet. Ve yani kölelik biliyoruz ki işte 1800'lerin işte ilk 10 yıllarını 1820'lerden sonra özellikle kaldırılmaya çalışılacak. Hı hı. Bizde de Osmanlı'da da bu esir pazarları Sultan Abdülmecid'in emriyle kapatılacak 1847'de ama işte çeşitli kaynaklardan bunun biraz daha ne diyelim el altından biraz daha sürdüğü yolunda işte bazı kişilerin evlerinde bazı semtlerde yapıldığına dair rivayetler de var.
Hocam niye kaldırılıyor peki? Çok özür dilerim. Neden kaldırılıyor? Yani artık köle ve esir bulunamadığı için mi yoksa artık toplumsal şartların köleliği kaldıramayacağı düşünüldüğü için mi kaldırılıyor hocam?
Bunu hatırlarsan geçen haftaki programımızda da kısmen değinmiştik. Yani şu sorunun cevabı olarak yani İslam dini köleliği niye kaldırmadı? Hı hı. Hep azat edilmesine, işte kefareti vesaire teşvik edilmesine bunları konuşmuştuk. O dönemin şartlarının önemli olduğunu söylemiştik. Köleliğin alternatifinin ölüm olduğunu söylemiştik. Ama bir yorum da şu. Yani o dönemlerde, klasik dönemlerde bir devletin ya da bir toplumun sadece köleliği kaldırması tek başına bir şey ifade etmiyor. Evet. Aksine devletler köleliği ve köle ticaretini devam ettikçe bir ne diyelim dezavantajlı duruma, ekonomik olarak, ticaret olarak dezavantajlı duruma düşme durumu söz konusuydu. Şimdi 1820'lere geldiğimizde neyi görüyoruz? Bir, işte aydınlanma dönemi olmuş Avrupa'da. Temel insan hakları gündeme gelmiş. Bugün Birleşmiş Milletler'in işte o temel tüzüğünün ilk 3-4 maddesi, işte her insan hürdür, işte ifade özgürlüğü vardır, mülkiyet hakkı vardır vesaire gibi temel insan hakları kabul edilmiş ve bu hakların uygulanmadığı yerlerde devrimler olmuş. Fransız devrimi gibi, efendim söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığı gibi çok önemli toplumsal hareketler olmuş. Dolayısıyla artık bu fikirlerin temel insan hak ve hürriyetlerinin genel kabul görmesiyle kölelik artık toplumda arzu edilmeyen bir şey haline gelecek. Amerika'da da işte 1861 ve 65 yılları arasında meşhur iç savaş yapılacak değil mi? Hı hı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey kısmı ile güney kısmı arasında 4-5 yıl süren bir iç savaş. Bunun merkezinde de köleliğin kaldırılması hususunu görüyoruz. İşte Abraham Lincoln köleliği kaldırmak isteyecek ama bir yandan da güney eyaletlerinde çok yoğun bir köle kullanımı var. Çünkü orada devasa tarım arazileri var ve bu arazilerde kölelerin kullanılması gerekiyor. İç savaşı da bu anlamda bir dönüm noktasıydı. Bu açıdan Osmanlı'da döneminin aslında bu ne diyelim sesine kulak verecek. Ve benim kanaatimce kölelik hem işte resmi olarak kaldırılsa da bir süre el altından devam edecek. Daha sonra da hatta odalık gibi, halayık dediğimiz farklı isimlerle, hizmetli vesaire gibi isimlerle aslında bu ne diyelim hizmet türü bir şekilde devam edecek. Yani belki işte miri esir gibi, devlet esiri, devlet kölesi gibi değil ama bir parçası olacak değil mi? Büyük evlerde hizmet eden odalıklar vardır, işte halayıklar vardır vesaire. Ya da kim bilir bunlara besleme diye günümüzde de atıfta bulunuyor. O da aslında o geçiş sürecinin bir parçası gibi düşünüyorum ben aslında.
Evet. Hocam şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kölelik müessesesi 18. yüzyılda artık 18. yüzyıldan sonra yavaş yavaş kalkmaya başlıyor. Bu da işte tam 1840'larda sanayi devriminin artık zirve yaptığı bir dönem ortaya çıkıyor ve bir anlamda kapitalizmin de yavaş yavaş dünyada etkisini göstermeye başladığı dönem olarak da bu süreci söyleyebiliriz. Kapitalizmin yaygınlaşmasından sonra hani işte insan hakları gibi bir takım genel evrensel kurallar silsilesi uygulanmaya çalışılıyor falan ama aslında kölelik müessesesinin de bir anlamda devam ettiğini de söyleyebiliriz. Şöyle söyleyebiliriz. Hani kapitalizm kendi modern kölelerini oluşturuyor. Ya bugün insanlar özgür, hür gibi filan görünebilir. Herkesin kendi işte fikrini ifade etmesi, mülkiyet hakkına sahip olması, temel insan haklarına sahip olması filan gibi durumlar söz konusu ama Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bir George Floyd örneği üzerinden konuşacak olursak Afrikalıların, siyahilerin daha doğrusu maruz kaldığı durum bir anlamda insanların devletin zihninde, bilinçaltında köleliğin devam ettiğini gösteriyor. Bunun da dışında hani sistemin kendisi zaten insanları bir anlamda köleleştirmiş oluyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
Bununla ilgili uzun uzun şeyler söylemek isterim aslında. Yani bir iki hafta kadar önce biraz böyle kapitalizmde sanayileşme meselelerine girmiştik ama böyle hiç de içim el vermemişti. Böyle büyük başlıkların ne diyelim yüzeysel bir şekilde konuşulması içimi doğrusu biraz rahatsız etmişti. Evet. Bununla ilgili detaylı inşallah önümüzdeki haftalarda konuşmak isterim.
İnşallah.
Ama sorunuza söyleyeyim cevap olarak. Sosyal bilimciler şunu tartışıyor İbrahim Bey. Sanayileşme, sanayi devrimi insan hayatının standartlarını yükseltti mi yoksa düşürdü mü? Çünkü mesela meşhur yazar, romancı Charles Dickens. Bu adamın romanlarını baktığınızda işte Londra'daki, Paris'teki hayatların ne kadar zor olduğunu, hayat şartlarının acımasız olduğunu vesaire okursunuz, görürsünüz. Ve yine literatür okuduğunuzda işçilerin o kadar ezildiğini ya da işte sosyalistlerin Karl Marx'ın iddia ettiği gibi işçilerin emeklerinin işte beyaz yakınlar tarafından nasıl sömürüldüğünü bir şekilde görüyorsunuz. Dolayısıyla Eric Hobsbawm meşhur bir yazar şöyle diyecek. Sanayileşme aslında toplumun alt katmanlarındaki insan hayat standartlarını daha da kötüleştirdi. Üst katmanlardaki insanların zenginliğine daha da zenginlik kattı. Dolayısıyla işçi sınıfı diye bir sınıf ortaya çıkacak ve bilhassa demin de ifade ettiğiniz gibi emeğin sürdürülmesi, kötü şartlarda çalışma, kötü evlerde oturma, yaşama gibi çok ciddi sıkıntılar olacak ve insan adeta yaşayabilmek için çalışmak ve uzun süreler çalışmak, köle gibi çalışmak ve belki onun sonucunda da çalıştığı makineye bile yabancılaşan insan tiplerini görüyoruz sanayileşmenin ilk evrelerinde. Dolayısıyla genel anlamıyla evet, bugün de farkında olmadan sistemin kölesi haline geliyor diyebiliriz.
Peki bunun için bir çözüm önerisi var mı hocam zihninizde? Yani ne yapılabilir? Kısaca onu da alayım. Bu konuyu özellikle konuşmak istiyorum. İnşallah nasip olursa önümüzdeki hafta başka bir konu gündeme gelmez. Hatta bunu da konuşabiliriz. Çünkü yani kapitalizmin amiyane tabirle söyleyeceğim. Tırnak içerisinde söylüyorum daha doğrusu. Kapitalizmin Kabe'si olan Amerika'da çok ciddi gelişmeler yaşanıyor ya. Bu sistemde çöküyor mu aslında? Asıl soru biraz da bu olsa gerek. Peki çözüm önerimiz nedir hocam? Bu sisteme insanlar bir şekilde sadık kalacaklar mı? İnsanlar bağlı kalacaklar mı bu sisteme? Yoksa buradan kurtuluşun bir yolu, bir yöntemi var mıdır?
Evet, yani bu büyük bir soru ve cevabı da oldukça bir soru aslında. Bunu önümüzdeki program tartışabiliriz arzu edersen, öyle söyleyeyim. Ama genel anlamda şunu söyleyelim. Yani dünya görüşünün merkezine kar etmeyi, kapitalizmi koyduğunuzda aslında her şeyi meşru görebilirsiniz. Dolayısıyla insanların köleleştirilmesini de ya da kölelik kaldırılsa bile işçileri köle gibi kullanmayı bir şekilde meşru görebilirsiniz. Ama daha insani standartları, daha İslami standartları dünya görüşünüzün merkezine, hayatınızın merkezine koyarsanız aslında çözüm de beraberinde otomatik olarak geliyor diye düşünüyorum. Belki bu açılabilir yani konu olarak ama en kısa cevap olarak ben bunu söylemekle yetinmiş olayım. Vaktimiz var mı bilmiyorum ama...
Buyursunlar hocam, bir iki dakikamız daha var.
Esirlikle ilgili birkaç şey de söyleyelim ya da bu konuda belki daha fazla okuma yapmak isteyen dinleyicilerimiz için de birkaç kitap tavsiyesinde bulunmak isterim.
Buyursunlar.
18. yüzyıldan sonra esirlerle ilgili bazı şeyler değişmeye başlıyor. Yani savaşta alınan esirler. Niye 18. yüzyıl? Çünkü 1700'lerden sonra Osmanlı Devleti daha fazla yenilgi almaya başlıyor. Genelde savaşlar sonrasında imzalanan anlaşmalarda Osmanlı'nın da uyması gereken bazı maddeler oluyor. Ve bu maddelerde de esirlerle ilgili hükümleri görüyorsunuz. Yani mübadele, esirlerin mübadelesi, değişimi, takası gayet normal bir süreçtir. Ama zaman zaman topluma yayılmış esirlerin de toplanarak iade edilmesi talep ediliyor. Özellikle Avusturya ile yapılan savaşlar, Belgrad Anlaşması ve Rusya ile yapılan savaşlarla, işte Küçük Kaynarca vesaire gibi 1700'lerde yapılan anlaşmalarda bunu özellikle görüyoruz. Yani karşı taraf, yani Rusya oluyor çoğu zaman, diyelim ki Erzurum'daki bir efendinin kontrolündeki bir köleyi dahi istiyor. Rus kökenli ise bu. Bu tür anlaşmalarda şunu görüyoruz. Bir, devletin elindeki esirler evet doğal yollarla takas edilecek. Yani Rusya'da Osmanlı varsa onları alacaksınız. Karşılığında Türkiye'deki, Osmanlı'daki Rus esirleri vereceksiniz. Ama bir zaman sonra bununla da yetinilmiyor. Deniyor ki toplum içerisindeki Rus kökenli esirleri de iş tokuşa ya da en azından anlaşma şartlarına bağlıyorlar. Ve öyle oluyor ki devlet, Osmanlı Devleti bu esirler için bir meblağ belirliyor. Genellikle kuruş civarında bir meblağ. Yani Konya'da, Sivas'ta nerede olursa olsun sahibinden gidiyor, o köleyi satın alıyor. Satın aldığı fiyatı veriyor adama genellikle ve onu da Rusya'ya teslim etmeyi kabul ediyor. Bu önemli bir dönüşüm diye düşünüyorum aslında. Ve bu süreçte de işte 1820'lerden sonra da yavaş yavaş önce köleliğin, köle ticaretinin kaldırıldığını görüyoruz. Çünkü zaten batılı devletler bu ticaretten kaymak kısmını çoktan yemişler ve ciddi servetler oluşturmuşlardı. Ticaret yasaklanmış ama yüzyılın ortalarına doğru kölelik de yasaklandığını görüyoruz. Osmanlı'da kölelikle ilgili birkaç kitap ismi söyleyerek ben tamamlayayım.
Buyursunlar.
Nihat Osmanlı Devleti'nde Kölelik diye bir kitabı var. Ama benim özellikle istifade ettiğim ve yeni basılmış bir kitap var. O da Fatma Sel Turhan imzalı. 18. yüzyılda Osmanlı Savaş Esirleri başlıklı bir kitap. Vadi yayınlarından çıktı. Bir diğeri Madlin Zilfi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Kölelik ve Kadınlar. Bugün aslında şeyi çok konuşmadık, yani işin saray kısmını, harem kısmını çok konuşmadık. Belki ileride onu konuşuruz.
Evet.
Son olarak kitap daha aklıma geliyor. Sabancı Üniversitesi'nden Hakan Erdem'in bir kitabı var. Ama İngilizce, ben Türkçe'ye çevrildiğini hatırlamıyorum. Slavery in the Ottoman Empire diye. Bunlar ilk etapta dinleyicilerimizin göz atabileceği eserler olarak aklıma geldi. Bunları da paylaştım.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. İnşallah haftaya
teşekkür ederim.
Allah nasip ederse büyük konuyu konuşmak üzere buluşacağız. Çünkü yani herkesin zihnindeki, yani herkes eleştirdiği fakat bir türlü tam olarak net bir şekilde ifade edemediği konu aslında kapitalizm eleştirisi. İnşallah kapitalizmi ve modern köleliği haftaya masaya yatıralım. Tekrar teşekkür ederim.
Tamam. O zaman sanayileşme, kapitalizm, yeni dünya düzeni, bunları önümüzdeki haftayı konuşarak başlayalım inşallah.
İnşallah hocam. Eyvallah. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikteydiniz. Bu programımızda Osmanlı toplumunda köleliği biraz konuştuk. İnşallah bu konuyu birkaç hafta daha sürdürmek istiyoruz. Özellikle önümüzdeki hafta konuşacağımız konu çok önemli, az önce de söylediğimiz gibi. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olun. Sayılı günler diliyoruz.